Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Mordad 1401, Hicri Kameri 24 Zilhicce 1443 ve Miladi Takvimle 24 Temmuz 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Mübahele Günü özel programı ve Dinleyicilerle Baş Başa adlı sohbetlerimizi dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran aleyhinde verdiği kararın kriz çıkartıcı olduğunu söyledi. İran'da Siyonist İsrail rejiminin istihbarat kurumuna çalışan casusluk şebekesi çökertildi. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışı sağlamaya çalışacağım dedi. Hulusi Akar, Rusların Odessa patlamalarının kendileriyle alakalı olmadığını bildirdiğini söyledi. İsveç Maslahat Güzarı Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Amerika bir kez daha Çin'in Huawei şirketinin bir casus aracı olduğunu iddia etti. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 24 Zilhicce Mübahele günüdür. Asr-ı Saadet'te İslam Peygamberi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Necran Hristiyanları ile mübahelesi, Hazreti Muhammed davetinin hakkaniyeti ve o Hazreti eşlik eden Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Fatıma salamullah aleyha, İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselam faziletinin göstergesidir. Mübahele olayı hicretin 9. yılı 24 Zilhicce günü yaşandı ve Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmran suresinin 61. ayeti de bu olaya işaret ediyor. Bu olay hem Şia ve hem Ehl-i Sünnet'in kaynaklarında zikredilmiştir. Şii mezhebinde İmam Ali aleyhisselamın mübahele ayetine dayanarak Resulullah'ın nefesi ve canı olduğuna inanılıyor. İslami kaynaklara göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Necran Hristiyanları ile münazarası ve onların iman getirmemeleri ardından onlara mübahele önerisini bulundu. Onların bu öneriyi kabul etmesi üzerine Resulullah'ın kendisine eşlik edenlerle mübahele yerine gittiğini gören Necran Hristiyanları mübaheleden kaçındılar. Mübahele, hakkaniyetin ispatlanması için ilahi lanet talebinde bulunmaktır ve hakkaniyet iddiasında bulunan iki taraf arasında gerçekleşir.
İran'ın Fars eyaleti valisi Esrahvan'daki sel hadisesinde bazı vatandaşların hayatını kaybetmesi üzerine bugünü yas ilan etti. Cuma akşamı Fars eyaletinin Esrahvan şehrinde şiddetli yağışlar Rotbal nehrinin taşmasına ve selin meydana gelmesine sebep oldu. Bunun sonucunda şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti. İran'ın Fars eyaleti valisi Muhammed Hadi Emaniye hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini bildirirken çok sayıda vatandaşın yaralanmasından dolayı Allah'tan şifa diledi. Esrahvan şehri İran'ın Şiraz kentine 174 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın kültürel kapasitelerini diğer uluslara tanıtmak için medya ve reklam araçlarını kullanma gereğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'da İslam Cumhuriyeti Kültür Danışmanlarının 10. toplantısında yaptığı konuşmada, İslam devriminin mesajının ve kültürünün gerçekliği konusunda hiçbir şüphe olmadığını, aynı zamanda bu mesajın ne ölçüde bilindiği ve açıklandığı bilinmelidir, dedi. Medya ve reklam araçlarının kullanılması ve İran'ın kültürel kapasitelerinin diğer milletlere tanıtılması gerektiğini vurgulayan reisi, yurt dışındaki İranlıların İslam kültürünün tanıtılması alanında etkin bir aktivizm için büyük kapasiteye sahip olduklarına dikkat çekerek, bu büyük kapasiteden vazgeçilmemesi gerekir ve doğru destek ve etkili iletişimle yurt dışındaki İranlıların her biri ikamet ettikleri yerde devrimin kültür elçisi olabilir ve devrimin bilgi görüşünü genişletmeye yardımcı olabilir, dedi. İran Cumhurbaşkanı, İran'ın yurt dışındaki kültür danışmanlarının sadece Müslüman toplum arasında değil, aynı zamanda diğer ilahi dinlerin takipçileri ile ahlak ve maneviyattan endişe duyanlarla birlik oluşturma görevi olduğuna, temasla böyle bir ittifak kurulursa kültür karşıtı ve insanlık karşıtı dalgalara karşı durmak kesinlikle mümkün olur, dedi.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda İran'a karşı alınan karar, kriz çıkartıcı ve İran halkını baskı altına alma amacını güdüyordu ve siyasi güveni kötü etkiledi, dedi. Reisi, Fransız mevkidaşı Macron'la telefon görüşmesinde ikili işbirliğinin güçlenmesi yollarını incelemekle birlikte bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ve gıda ve enerji güvenliği gibi küresel krizleri masaya yatırdı. İran'ın dünyanın çeşitli ülkeleriyle siyasi ve ekonomik işbirliğini güçlendirdiğine dikkat çeken reisi, Amerika'nın İran karşıtı yaptırımlarını başta Avrupa olmak üzere dünya ekonomisinin zararını olan bir mesele olarak nitelendirdi. İran'ın terörle mücadeleyle ülkelerin toprak bütünlüğü ve milli egemenliğine desteklerine ve bölgedeki güven oluşturucu rolüne değinen İran Cumhurbaşkanı, İran'ın bu çabaları olmasaydı IŞİD bugün Avrupa'da hilafetini ilan etmişti. Bölge sorunlarının çözüm yolu bölge halkları ve hükümetlerinden geçiyor ve yabancı müdahale güvenlik ve istikrar karşıtıdır değerlendirmesinde bulundu. Savaşın ülkeler arasındaki sorunların çözümünde bir faktör olmaması ve güvenlik açısından güven oluşturması gerektiğini kaydeden reisi, İran, Ukrayna krizinde savaşın bitmesi ve soruların siyasi diyalogda çözülmesi için rol üstlenmeye hazırdır ifadesini kullandı. Amerika ve Avrupa ülkelerinin yapıcı olmayan tavır ve davranışlarını eleştiren İran Cumhurbaşkanı Reisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda İran'a karşı alınan karar kriz çıkartıcı ve İran halkını baskı altına alma amacı güdüyordu ve siyasi güveni olumsuz etkiledi değerlendirmesinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bu telefon görüşmesini yaptığı açıklamada İran'ın bölgedeki siyasi süreçlerin sonuçlanmasıyla ilgili rol üstlenmesini önemli bulduklarını belirterek, Fransa olarak İran'ın bazı ülkelerin Suriye askeri operasyonuna karşı çıkmasını destekliyoruz, dedi.
İran İstihbarat Bakanlığı yaptığı açıklamada terör rejimi İsrail Casusluk Kurumu'na çalışan bir şebekeye mensup üyelerin gözaltına alındığını duyurdu. İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride, ülke genelinde terör faaliyetleri yapmak için ırkçı İsrail rejimi istihbarat kurumu tarafından ülkeye gönderilen bir şebeke, sabotaj eylemleri yapmadan güvenlik güçlerince tespit edilerek tüm şebeke çalışanları gözaltına alındı denildi. Bildirde şu ifadelere yer verildi. Komşu ülkelerden biri üzerinden Mossad'a bağlı unsurlarla iletişimde olan ve İKB'ye üzerinden ülkeye giren bu grup, en gelişmiş operasyonel ve iletişim ekipmanı ve en güçlü patlayıcılarla ülkenin kritik ve önceden belirlenmiş bazı noktalarında eşi görülmemiş terör ve sabotaj eylemleri planlamıştı. Allah'ın yardımı ve güvenlik güçlerinin önleyici ve bu çok aşamalı operasyonları ile şebeke mensubu tüm kişiler yakalandı ve silah, patlayıcılar ve teknik ve iletişim ekipmanları ele geçirildi. Terör timinin iç ve dış bağlantıları ile ilgili araştırmaların ve istihbari çalışmaların sürdüğü dikkate alınarak inşallah daha fazla bilgi aziz İran halkına önümüzdeki günlerde sunulacaktır.
İran'ın batısındaki İlam eyaleti sınır muhafızları komutanı bu eyaletin Dehloran kenti sınırlarında büyük bir silah ve mühimmat kaçakçılığı çetesinin imha edildiğini duyurdu. Albay Ferec Rüstemi konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada Dehloran şehri sınırlarında büyük bir silah ve mühimmat kaçakçılığı çetesinin imha edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. Dehloran sınır alayının kahraman sınır muhafızları ve ilen sınır istihbarat birliği sınır şeridinde konuşanıp akıllı teçhizat kullanarak silah ve mühimmat kaçakçılığı çetesinin şehre girmeden tespit etti ve bir kişiyi tutukladı. 32 Kalaşnikov silahı ele geçirmiştir. İlan vilayetinin sınır muhafız komutanı ayrıca şöyle dedi. Sınır muhafızları ülkenin sınırlarını korumak için her zamankinden daha fazla çaba gösterecek ve sınırlarda yıkıcı faaliyetlerde bulunmak isteyenlere asla göz açtırmayacaktır.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı bu kuvvetlere ait İHA filosunun oluşumu ve işleyişi hakkında yaptığı açıklamada, bu filo istihbarat hakimiyetini arttırmak ve ülkenin su sınırları dışındaki gemilerin güvenliğini sağlamak için kuruldu dedi. Tuamiral Şahram İrani geçen hafta tanıtılan ordunun stratejik donanmasının ilk İHA filosunun operasyona ilişkin muhabirimize yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri, özellikle ordu kuvvetleri, İHA'lar alanında ve yeteneklerine bağlı olan gelişmeleri, dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik donanması, sahadaki yeteneklerini göz önünde bulundurarak iyi bir şekilde gelişmiştir. Yüzeyde ve yüzeyin altında yüzer platformlar bu yeteneğini deniz arenasında kullanmış ve aslında dünyada yeni bir plan olan farklı yeteneklere sahip özel bir gemi grubu kullanarak bir filo oluşturmuştur.
Çin'in Tahran Büyükelçisi İran'ın İpek yolundaki konumuna ve önemli rolüne atıfta bulunarak ikili ekonomik işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptı. Gilan eyaletini ziyaret eden Çin'in İran Büyükelçisi Cheng Hua, İran'ın Şanghay Ekonomik İşbirliği Örgütü'ndeki varlığını memnuniyetle karşıladı ve Çin'in İran'ın bu örgütteki varlığını desteklediğini söyledi. Hua, her yıl Çin'den Avrupa'ya transit mal taşıyan 15 bin trenin İran'da bu sayının 143 tren olduğunu ve bunun hiç de yeterli olmadığını, İran'da mal geçişi için daha fazla imkan sunulmasının gerektiğine vurgu yaptı. Çin'in İran Büyükelçisi, Çinli yatırımcı ve iş insanlarının Enzeli ve Hazar limanları ile Enzeli serbest bölgesinin avantajlarına aşina olmadıklarını belirterek, daha fazla reklam, açıklama, farkındalık yapılması gerektiğini ve Enzeli serbest bölgesinin Çinli yatırımcılar ve diğer ülkeler için daha cazip hale getirmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini bildirdi.
Geçici Taliban hükümetinin Maliye Bakanlığı İran'dan 350 bin ton petrol satın almak için bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Taliban'ın geçici hükümetinin Maliye Bakanlığı dün İran'dan petrol alımı için sözleşme imzaladığını doğruladı ve Afganistan'da akaryakıt fiyatını düşürmek için İran'dan 350 bin ton petrol alımı için sözleşme imzaladığını duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlanıncaya kadar diplomatik çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Erdoğan dün gece yaptığı açıklamada diplomatik çabalar sürdüreceğini belirterek şöyle dedi. İstanbul'da imzalanan Ukrayna'nın tahılının dünya piyasalarına satışıyla ilgili anlaşma önemli bir başarıydı. Erdoğan, Türkiye'nin küresel gıda krizinin aşılmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Ukrayna limanlarına tahıl nakline ilişkin anlaşma, Cuma günü Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna Altyapı Bakanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in gözetiminde imzalanmıştı.
İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında varılan tahıl koridoru anlaşmasından bir gün sonra Ukrayna'nın önemli liman kentlerinden Odessa patlamalarla sarsıldı. Ukrayna ordusunun açıklamasına göre cumartesi sabah erken saatlerde Odessa iki füzeyle vuruldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'yı saldırıdan sorumlu tutarken Rusya ise bu iddiayı reddetti. İstanbul'da varılan anlaşmaya göre Rusya tahıl ihracatında kullanılacak limanları hedef almamayı taahhüt etmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Odessa limanındaki saldırıyı kınadı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, saldırının Rusya'nın uluslararası hukuku tamamen yok saydığını gösterdiğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait 4146 tank ve zırhlı aracın imha edildiğini bildirdi. Konashenkov, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 260 uçak, 144 helikopter, 1600 insansız hava aracı, 357 hava savunma sistemi, 4146 tank ve zırhlı araç, 763 çok namlulu roket atar, 3185 obüs ve havan topu, 4453 özel askeri araç imha edildi ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Salı günü Türkiye'nin Kuzey Irak'taki saldırganlığına ilişkin olağanüstü bir toplantı yapacak. Türkiye ordusunun çarşamba günü Dohuk ilinde bir turizm merkezinde düzenlediği topçu saldırısında en az 9 sivil hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi bu saldırıyı kınadı ve Irak'ın Türkiye'nin saldırganlığına karşılık verme hakkının tam olarak saklı olduğunu vurguladı.
İsveç'in Göteborg şehrinde PKK, PYD, YPG yanlışlarınca gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçiliği geçici maslahat güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye'nin endişelerini giderme yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı. Bu arada 5 gün önceki İskandinav basını Erdoğan'ın NATO'ya üyelik konusundaki hatırlatmasına geniş yer verdi.
Suriye'de terör örgütü PKK kontrolündeki kamplarda bulunan IŞİD terör örgütüyle iltisaklı ilişkilere yardım adı altında finansman sağladıkları belirlenen 2 kişinin İzmir'de düzenlenen operasyonda yakalandığı açıklandı.
Ermenistan, Erivan ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için her türlü ön koşula karşı çıktığını bildirdi.
Suriye ordusu Haseke'nin kuzeyindeki Türk ordusu ve bağlı unsurlarının mevzilerinin yakına yeni askeri teçhizat gönderdi.
Filistin İslam Cihat Hareketi dün gece yaptığı açıklamada Siyonist rejimle uzlaşmaya karşı çıktığı için görevden alınan Bahreynli bakanın tutumunu takdir etti.
Ve Amerika bir kez daha Çin'in Huawei şirketinin bir casus aracı olduğunu iddia etti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz normalleşme konusunda Ali Halife kabinesindeki bölünme ile ilgili. Bahreynli Kadın Bakan'ın Manama'daki Siyonist rejimin büyük elçisine yönelik eylemi, Manama ve Tel Aviv arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda Ali Halife rejiminin kabinesinde bile bir fikir birliği olmadığını gösterdi. Alınan haberlere göre geçtiğimiz günlerde Manama'daki Amerikan Büyükelçisi'nin evinde Siyonist rejimin Bahreyn'deki Büyükelçisi Etyan Nayeyi'nin de hazır bulunduğu bir tören düzenlendi. Tören sırasında Bahreyn Kültürel Miras Bakanı Bayan Maybent Muhammed Ali Halife, Siyonist rejimin Büyükelçisi'yle el sıkışmayı reddetti. Dört Arap ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas, 2020'de Siyonist rejimle ilişkilerini dönemin Amerikan hükümetinin baskı ve Başkan Donald Trump'ın arabuluculuğuyla ve Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçlara aldırmadan normalleştirildiler. Bu dört ülke arasında ilişkilerin normalleşmesine en fazla muhalefet Bahreyn halkından geldi. Bahreyn'deki sivil hareketlerin ve sosyal davranışların tarihi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin diğer üye ülkelerinden daha fazladır. Bahreyn'de iktidarda olan Ali Halife rejimi bu ülkenin yerlisi değil ve Bahreyn nüfusunun çoğunluğunun muhalefetiyle karşı karşıya. Bu yüzden Ali Halife rejimi son 10 yıllardan beri Bahreyn'in demografik yapısını değiştirme politikasını başlatarak devam ettirmektedir. Fakat bu politika Bahreyn nüfusunun bu rejime daha fazla uyum sağlamasına yol açmadı. Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesi Ali Halife rejiminin izlediği politikalardan biridir. Fakat Bahreyn halkının çoğu buna karşı muhalefet ediyor. Nitekim Bahreyn halkı barışçıl gösteriler düzenleyerek Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesine karşı olduklarını defalarca gösterdi. Çok sayıda Bahreynli siyasi grubu da bu ülkenin halkıyla aynı tutumu izliyor. Fakat tüm geniş çaplı muhalefetlere rağmen Ali Halife rejimi ülkedeki muhalefet gösterileri bastırarak ve halkın isteğini dikkate almayarak Tel Aviv rejimiyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor.
Şimdi durum böyleyken Bahreyn Kültürel Miras Bakanlığı'nın korsan rejim elçisiyle tokalaşmaması, normalleşmeye karşı olan muhalefet sesini bastırma siyasetinin işe yaramadığını göstermekte kalmadı. Üstelik Ali Halife kabinesinde bile normalleştirme ile ilgili herhangi bir görüş birliğinin olmadığını gösteriyor. Yaşanan olaylar Bahreyn kralını öfkelendirince Hamid bin İsa Ali Halife ise Bahreynli bayan bakanı görevden aldı. Burada bir diğer önemli konu ise Bahreyn Kültürel Miras Bakanı Bayan Maybent Muhammed Ali Halife'nin Siyonist rejim elçisini umursamamasının Amerikan elçisinin evinde yaşanmasıdır. Başka bir ifadeyle Bahreynli Bakan Bayan bu hareketiyle hem Amerika'nın Arap ülkeleri ve Siyonist rejim ilişkilerini geliştirme siyaseti ve hem de Mename hükümetinin işgalci rejimle ilişkileri normalleştirme siyasetine karşı muhalefetini göstermiş oldu. Bahreynli Bayan Bakan'ın bu hareketi Filistinli gruplar tarafından son derece olumlu karşılandı. Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas yayınladığı bildirdi. Bahreyn Kültürel Miras Bakanı Bayan Muhammed Ali Halife'nin tutumunun bu ülke halkının Filistin halkının haklarına verdiği destek ve bölgede ümmetin başlıca düşmanı ile karışmaya muhalefetinin gerçek tutumunu gözler önüne serdiğini belirtti. Hamas hareketi bildirdi ayrıca İslam ve Arap ümmetinin Siyonist düşmanla ilişkileri normalleştirme bağlamındaki her türlü girişime karşı olduğuna da vurguladı. Bu arada Bayan Muhammed Ali Halife'nin Siyonist rejim elçisine karşı hareketi Ali Halife rejimine muhalefetin bastırmasına rağmen ilişkilerin normalleştirmesinin köz altındaki kor olduğunu ve bir gün Ali Halife'nin eteklerini saracağı, bu rejimin meşruiyetinin daha da sorgulanacağı mesajını iletiyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Avrupa'nın Ukrayna'yı desteklemekteki tereddüdü ile ilgili. Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları Avrupa'da sosyal ve siyasi krizlere neden olmaya devam ediyor. Nitekim Avrupalı yetkililer artık toplumsal isyanlardan endişe ediyor ve Ukrayna'yı desteklemeye devam etmekte tereddüt ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Almanya'ya gaz ihracatının kesilmesi durumunda Almanya'daki toplumsal huzursuzluk konusunda uyarıda bulunarak, gaz türbini alamazsak daha fazla gaz alamayacağız ve Ukrayna'yı destekleyemeyeceğiz çünkü halk protestolarıyla meşgul olacağız dedi. Amerika ve diğer batılı ülkeler Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya askeri operasyona tepki olarak Moskova'ya enerji sektörü dahil kapsamlı ekonomik yaptırımları uyguladı. Ancak bu yaptırımlar Rus ekonomisi üzerinde fazla bir etki yaratamazken aynı zamanda Avrupa ülkelerinin zararıyla sonuçlandı. Şimdi ise yaptırımlar Avrupa'nın ekonomik büyümesinde düşüşe, yakıt fiyatlarında artışa ve Avrupa ülkelerinin ihtiyaç duyduğu gazın temininde endişelere neden oldu. Şimdi Batı ülkeleri Rusya'ya karşı ekonomi alanında ve özellikle petrol ve doğal gaz alanındaki yaptırımlarının devam etmesiyle Avrupa'nın ekonomik şartları ve dünya enerji piyasalarını daha fazla etkileyeceğinden endişe ediyorlar. Ekonomiden sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Paolo Gentiloni bu bağlamdaki açıklamasında Rus gazının Avrupa'ya tamamen kesilmesi bizi çok kötü bir gerçekle karşı karşıya bırakacak. Öyle ki enflasyon bu yılın 3. çeyreğinde zirveye ulaşacağını tahmin ediyoruz dedi. Avrupalı yetkililer ihtiyaç duydukları gazı başka kaynaklardan temin etmek için tüm iddialara ve çabalara rağmen pratikte ihtiyaç duydukları gazı diğer ülkelerden tedarik etmekte başarısız oldular. Bu yüzden önümüzdeki kış aylarındaki durumdan yoğun şekilde endişe ediyorlar.
Nitekim Almanya Enerji Departmanı yetkililerinden Klaus Müller bu konuda uyarıda bulundu ve bu ülke kışın Rus gazı olmadan kesinlikle ayakta kalamaz dedi. Nord Stream 1 boru hattının gaz akışı tam bakım ve tamir için geçen hafta 10 gün boyunca Avrupa'ya kapatıldı. Gazprom yaptığı açıklamada Siemens'in Portova'ya gaz türbini motorunu türbinin tamir edildiği Kanada'dan çıkarabileceğine dair elinde herhangi bir belge bulunmadığını, bu yüzden boru hatları üzerinden Avrupa'ya gaz göndermeye devam etmeyi garanti etmeyeceğini duyurdu. Halihazırda Avrupa ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya. Avrupa Birliği yetkilileri Cezayir gibi diğer ülkelerden gaz ve petrol tedarik etmeye çalışsalar da bugüne kadar bu hedeflerine başarısız kaldılar. Rusya'nın en büyük 3 doğal gaz ithalatçısından biri olan Yunan şirketi Metlis'in CEO'su yaptığı açıklamada Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gaza geçiş ve alternatif enerji kaynaklarına erişim için 3 veya 4 yıla ihtiyacı olduğunu söyledi. Şimdi Avrupa makamları toplumda yaşanan ve yaşanacak ekonomik, siyasi, sosyal krizlerden endişe duyuyor. Avrupalıların Rusya'ya diz çöktürme öngörüleri yanlış çıktı ve toplumsal hoşnutsuzluğun ve halk protestolarının yoğunlaşmasıyla birlikte Avrupalı yetkililer sadece geri çekilmek zorunda kalmadılar. Aynı zamanda savaşta Ukrayna'ya verdikleri desteği yeniden gözden geçirmeye karar vermeye çalışıyorlar. Aslında Avrupa'nın Rusya'ya yönelik düşmanca siyasetlerinin ve Washington dayanağı ile Ukrayna'ya verdikleri desteğin devam etmesi Avrupa'nın siyasi hayatını tehlikeye atmaktadır. Tabii bu arada Ukrayna'da NATO'nun yayılmacılığı ve Avrupa Birliği'nin çıkarcılığının bedelini ödeyecek. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Mordat 1401 Hicri Kameri 24 Zilhicce 1443 ve Miladi 24 Temmuz 2022 Pazar. ...1434 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Zilhicce 9 yılında tarihi bir rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sevgili kızı Hazreti Fatıma selamullahi aleyha ve değerli damadı Hazreti Ali aleyhisselam ve iki torunu İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselam ile birlikte Necran Hristiyanlarının büyükleriyle mübahale yapmaları için Medine'den çıktılar. Necran Hristiyanları temsilci heyeti liderinin şaşkınlıkla Peygamber Efendimizin Ehl-i Beytinden dördüyle birlikte olduğunu görünce Peygamber Efendimizin kendisinin ve ashabının dualarına icabet edileceğine kesin olarak inandı. Bu arada Necran Piskoposu başkalarına şöyle dedi: "Öyle yüzler görüyorum ki dua ederken ellerini kaldırırlar ve Yüce Allah'tan en büyük dağları kaldırmasını isterlerse hemen cevaplanacaktır. Bu yüzden bizim onlarla tartışmaya girmemiz doğru değildir. Çünkü hepimiz yok olabiliriz." Bunun üzerine Necran Piskoposu Peygamber Efendimiz'den sulh ve mağfiret diledi. Bu süreç İslam'ın doğruluğunu ve Peygamber Efendimiz'in ailesinin itibarını açıkça ortaya koydu. ...59 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Mordat 1342'de İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin tutuklanması ardından Kutsal Kum ve Meşhed kentlerinden birçok din alimi ve taklit merci Tahran'a geldi ve hazırladıkları mektupla İmam Hümeyni'nin serbest bırakılmasını istedi. Bu hareket ve İmam Hümeyni'nin tutuklanması ardından başlatılan hakçı itirazlar Şah rejimini ulema ve halkı sakinleştirmek için imamı hapishaneden biri ve intikal ettirmek zorunda bıraktı. Ancak İmam Hümeyni burada ev hapsinde idi ve dışarıyla hiçbir bağlantısı yoktu. Bu uygulama itiraz dalgasının yumuşamasını sağlayamadı ve rejim imamla kendi çizgisindekileri arasında mesafe oluşturmak için imamı Türkiye'ye ve bir yıl sonra da Irak'a sürgün etti. ...22 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Mordat 1379'da İranlı ünlü şair, yazar, gazeteci, araştırmacı, mütercim ve İran Yazarlar Birliği'nin kurucusu Ahmet Şamlu vefat etti. Ahmet Şamlu Hicri Şemsi 21 Azer 1304'te Tahran'da dünyaya geldi. Ahmet Şamlu'nun babası Haydar Şamlu idi. Çocukluk dönemini babasının mesleğinin ordu subayı olmasından dolayı İran'ın Reşt, Semirum, İsfahan, Abade ve Şiraz kentlerinde geçirmek zorunda kaldı. Ahmet Şamlu nihayet Hicri Şemsi 2 Mordat 1379'da vefat etti ve naaşı görkemli bir merasimde Tahran yakınındaki Kereç kentindeki İmamzade Tahir Türbesi'nde toprağa verildi. ...31 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Zilhicce 1412'de İran'ın önde gelen mücadeleci din alimlerinden Ayetullah Rıza Medeni Kaşani İran'ın ortasındaki Kaşan'da vefat etti. Ayetullah Kaşani Müslüman önde gelen alim olup rahmetli İmam Hümeyni ile birlikte tahsil yapıyordu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Soma'daki özelleştirmeye karşı Ankara'ya yürüyen işçilere jandarma engeli.
Star.
Erdoğan, Karadeniz'den birçok ülkeye nefes borusu açacağız.
Yeni Asya.
Mutfakta yangın var.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar 22 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazetesinde iktidar devleti çökertince başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Devlet doğada yoktur. İnsanların bir arada yaşamalarını sağlamak, ilişkiler düzenlemek amacıyla yine insanlar tarafından kurulmuştur. Her devletin birinci görevi egemen olduğu bölgedeki insanlar için üretim yapılmasını sağlamak ve bu üretimin getirisini milli geliri vatandaşlar arasında bölüştürmektir. Siyaset milli gelirin dağıtılmasındaki tercihler üzerine inşa edilir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sol siyaset milli gelirin bölüşülmesinde eşitlik ve adalet ilkelerine, ulusal üretim güçlerine, emeğe önem verir. Sağ siyaset milli gelirin bölüşülmesinde eşitlik ve adalet ilkelerini dikkate almaz, sermaye gruplarını ve emperyalistleri kollar. İnsanların üretim yapabilmeleri için mülkiyet ve üretim ilişkilerinin belirlenmiş olan kuralları gerekir. Kimileri adil ve haklı, kimileri gayri adil ve haksız olan bu ilişki kuralları devlet tarafından konulur ve ordu gibi, güvenlik güçleri gibi meşru olarak zor kullanma hakkına sahip olan kurumlarca ve hukuk devletlerinde bağımsız olan yargı erki tarafından korunur. Devlet kalıcı, devleti yönetmek için seçilen siyasal iktidar ise geçicidir. Devleti bir süre için yönetmeye aday olan ve seçmenden oy isteyen politikacılar, bu devleti vatandaşların lehine en iyi kendilerinin kullanacağını iddia ederler. Seçenleri ikna ederlerse iktidar olurlar. Kendilerini seçenlerin desteğini kaybedince de iktidardan düşerler. Ne yazık ki bazı siyasal iktidarlar seçildikten sonra kendilerinden bağımsız olan devleti doğrudan kendi emirleri altına almaya ve halka değil kendilerine hizmet etmeye çalışırlar. Erdoğan AKP iktidarı 20 yılda özellikle de 2007'de Gül Cumhurbaşkanı seçildikten sonra devletin temelini oluşturan yargı mekanizmasını ele geçirmiş, yargı yoluyla askeri, polisi, üniversiteyi, bağımsız devlet kurumlarını ve medyayı kendi emrine almış ve bu kurumları çökertmiştir. Ama çökerttiği devlet kurumlarının yerine yenilerini inşa edecek ne bilgisi, ne deneyimi, ne de kadroları olduğu için bizzat kendisi de çökerttiği devletin altında kalmıştır. Bu arada 15 Temmuz darbe girişimini araştıran Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nun raporu bir türlü yayınlanmamış. Tartışmalar sonunda yayınlanan rapor ise tüm ekleri ve muhalefet görüşlerini kapsamamış. Köprü ve yol yatırımları ile doğanın ve kentsel arsaların yağmalanması birkaç yandaş şirketin girişkenliğini terk edilmiş. İktidar sürekli olarak temel enerji ve tüketim maddelerine vergilere zam yapmaya başlamış, kendi yandaşlarının vergi borçlarını silmiş. Gerçeklerin topluma duyurulmasını çeşitli baskı tedbirleri ve cezalarla önlemeye çalışmış. Bu arada bazı insanlar da haksız yere hapiste çile doldurmaya devam etmiştir.
Kazım Güleç 122 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde 15 Temmuz mecliste nasıl karartıldı başlıklı yazısına yer veriyor. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hala karanlıkta olan meşhum 15 Temmuz kalkışmasını aydınlatmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu aylarca çalışarak bir rapor hazırlamıştı. Ama gelinen noktada bu rapor meclis eski tutanağında yoktur. Eski meclis başkanı İsmail Kahraman'ın ifadesiyle Artıl komisyon derinlemesine iyi bir çalışma yaptı. Ama genel kurulda görüşülmedi, dosya tekemmül edemedi ve öylece kaldı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Şimdiki Başkan Şentop'un izahı ise şöyle. İç tüzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir meclis araştırma komisyonu raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmadı. Dolayısıyla hukuken resmi anlamda meclis araştırması komisyonu raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmuyor. Komisyon Başkanı Petek farklı kanaatte. Tekemmül etmiş fakat genel kurulda görülmemiş bir rapor var. Meclis Başkanlık Divanı'nın takdiriyle genel kurula indirilmemiştir. Niye inmemiştir? Ben bilmiyorum. Bu konuda İsmail Saymaz'ın bir AKP eski milletvekilinden ilettiği iddia dikkat çekici. Komisyonun bir evresinde AKP Grup Başkan Vekili Eli Taş devreye girdi. Özel çaba sarf etti raporun yayınlanmaması için. Meclis Başkanı'na baskı yaptı. Reşat Petek yayınlanması gerektiğine dair ısrar etmesine rağmen Eli Taş her seferinde devreye girdi, Cumhurbaşkanı da ikna edildi, rapor kadük oldu. Petek bu konu için bilgim yok diyor. Peki rapor tekrar gündeme gelebilir mi? Kahraman'a göre her zaman mümkün, meclis kabul ettiği sürece yeniden incelenir. Petek ise bir dönemde görüşülmezse sonraki döneme intikali diye bir şey yok diyor. Şentop da aynı şeyi ifade ediyor. İçinde bulunduğumuz 27. yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 77. maddesi uyarınca hükümsüz hale gelen söz konusu meclis araştırmasına ilişkin olarak meclis başkanlığınca 26. yasama döneminde yaşanılan süreçlerin açıklanması dışında yapılabilecek yeni bir hukuki işlem bulunmamaktadır. Bu açıklamalar öncesinde Kahraman'ın topu attığı Şentop için İlgileneceğini söyledi, dönüş olmadı diyen Petek'in asıl itirazı ise şu, meclisin web sitesinde komisyon raporu vermedi, hükümsüzdür diye bir cümle yazılı, tarihi gerçekleri ters yüz eden bir açıklama. Sonuç, karartma, üstelik meclis eliyle.
Tahran Radyosu
Abdülkadir Özkan 22 Temmuz tarihli Milli Gazete'de memleketi 20 senedir muhalefet mi yönetiyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırırken bu muhalefet Türkiye'nin en büyük talihsizliği demiş ve eklemiş. Batı ülkelerinde iktidarlarını desteklerler ama bizde bu yok. Yalan üzerine kurulu bir siyaset var. Haberin başlığını görünce aklıma ilk gelen soru memleketi 20 senedir muhalefet mi yönetiyor oldu. İster istemez bu memleketi içine yuvarlandığı özellikle ekonomik bunalımdan çıkarmak istediğiniz bir projeniz var da uygulanmasına muhalefet mi engel oluyor demekten de insan kendisini alamıyor diyen yazar. Yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kısacası ülkemiz öyle bir dönemden geçiyor ki iktidarın almak isteyip de alamadığı bir karar olmadığı gibi yapmak isteyip de yapamadığı bir atılım önünde muhalefetten gelen bir engel bulunmuyor. Ancak iktidarın muhalefeti itibarsızlaştırma, vatandaşın gözünden düşürme yönelik bir üslubu var ve bu üslup giderek de sertleşiyor. Bu sebeple de iktidar ve muhalefetin bir araya gelmesi, sorunları konuşması mümkün olmuyor. Kısacası toplumda ciddi bir ayrışmaya yol açıyor. Halbuki ülkenin sorunlarının çözümü yönünde muhalefetin engel çıkarması söz konusu değil. Öyle anlaşılıyor ki muhalefet sadece iktidarın her yaptığını desteklesin, eleştiri yapmasın isteniyor. Yani eleştiriye tahammülsüzlük söz konusu. Çünkü görülen bir aksaklığın dile getirmesi ve çözüme kavuşturulmasının istenmesini yalancılık olarak nitelendirdiğiniz sürece nasıl olacak da muhalefet yanınızda olacak? Kaldı ki iktidarın yukarıda da belirttiğim gibi yapmak istediği hiçbir konuda muhalefetin desteğine ihtiyacı yok. Sözün özü, seçim yaklaştıkça iktidar sözcülerinin üslubunun sertleşmesi, özellikle muhalefeti dışlayıcı, bunun da ötesinde suçlayıcı bir dil kullanmakta ısrar etmesi, öyle anlaşılıyor ki toplumun dikkatini acil çözüm bulunması gereken sorunlardan başka yerlere çekmek ve böylece toplumu meşgul etmek stratejisi benimsenmiş. Bunun da ötesinde muhalefeti ülkeye düşman, teröristlerle işbirliği yapan bir tavır içinde gösterme gayreti ısrar etmezse, bazı konularda iktidar ve muhalefetin birlikte olmasını engelliyor. Halbuki muhalefetin yaptığı şey kendilerinin yaptığı ittifak iken kendileri dışında kalan partiler ve oluşturulan ittifaklar sık sık ağır ithamlara muhatap oluyor. Söz gelimi mevcut yasalar içinde seçime girmiş seçmenden oy alarak mecliste temsil edilir olmuş bir parti milletvekiliyle bir muhalefet mensubu yolda giderken selamlaşmış olsa bile hemen terör destekçisi olarak ilan edilebiliyor. Kaldı ki bu ülkede yasalar var. Bir partinin mensuplarından bazıları terör destekçiliği yapıyor ya da yapmış ise bu hükmü vermek durumunda olan yargıdır. Böyle bir karar varsa gereğini yapacak kurumlar da bellidir. İktidar sahipleri her türlü yetkiyi kendilerinde görüyor. Muhalefetin yol gösterici eleştirilerinden bile rahatsız olur hale gelmiş görünüyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu amaçla aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Mübahale, hakkaniyetin ispatında ebedi belge. Mübahele ayeti şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. Femen haccaka fihi min ba'di ma ca'aka minel ilmi fekul ta'alau ned'u ebna'ana ve ebna'akum ve nisa'ana ve nisa'akum. ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki, geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım. Sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim. İslam peygamberinin hicreti üzerinden 10 yıl geçmiştir. Şimdi İslam'ın ünlü sınırları aşmış Medine kenti Müslümanların hükümet merkezi olmuştur. Şimdi hatta gayrimüslimler bile İslam'ın sesini duymuştur. Allah Resulü birçok kavmin ve milletin büyüklerine yazdığı mektuplarla onları tevhide davet etmiştir. Kurtuluşa ermek için yegane Allah'tan başka ilah olmadığını söyleyin. Resulullah'ın elçileri vahiy ayetlerini insanlara duyurmak ve onları en mükemmel ve son ilahi din olan İslam'a davet etmek üzere her tarafa dağılmıştır. Bu arada Necran büyüklerinden bir mektup Medine'ye ulaşır. Mektup Hicaz'ın güneybatısında Yemen yakınlarında Necran adında bir bölgede yaşayan Hristiyanlardan gelen bir mektuptur. Ve mübahale macerası da tam da bu noktadan başlar. Aslında Hristiyanların ve Yahudilerin önde gelen büyükleri İslam peygamberi son ilahi dini tebliğ etmek üzere gönderilmeden önce İsmail soyundan son peygamberin geleceğini biliyordu. Önceki ilahi peygamberler bu müjdeyi vermiş, Zebur, Tevrat ve İncil işaretlerini açıklamıştı. Necran başpiskoposu da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vaat edilen peygamber olduğunu biliyordu. Ancak kendi inancından el çekmemişti. Necran Hicaz topraklarında Hristiyanların yaşadığı ve 70 köyü olan tek bölgeydi. Necran halkı putperestliği bırakıp Hristiyan olmuştu. İslam peygamberi Necran'ın başpiskoposu Ebu Harise'ye bir mektup yazarak Necran halkını İslam'a davet etti. İbrahim ve İshak ve Yakub'un Rabbi adına. Bu mektup Allah Resulü ve peygamberi Muhammed'den Necran piskoposuna yazılan mektuptur. Ben İbrahim ve İshak ve Yakub'un Rabbine hamd ediyor ve sizleri kula tapmaktan Allah'a tapmaya davet ediyorum. Sizi Allah'ın kullarının velayetinden ayrılmaya ve Allah'ın velayetine tabi olmaya davet ediyorum. Eğer davetimi kabul etmezseniz, o zaman sizin canınızı ve malınızı savunan İslami hükümete vergi ödemelisiniz. Aksi halde tehlikede olduğunuz duyurulur. Ebu Harise bu mektubu alır almaz bazı din adamları ve şahsiyetlerden oluşan bir konseyle oturum düzenledi. Konseyde akılcı biri olmakla bilinen Şerhebil adında bir şahıs şöyle dedi. Biz birçok kez din önderlerimizden bir gün nübüvvet makamı İshak soyundan İsmail soyuna intikal edeceğini duymuştuk. O zaman İsmail soyundan olan Muhammed'in vaat edilen peygamber olması muhtemeldir. Bu açıklamanın üzerine Necranlılar başlarında üç din adamı yer aldığı Necranlı halkından en seçkin ve en bilge 60 kişiden oluşan bir heyeti İslam peygamberini ziyaret etmek ve kendisiyle görüşmek üzere Medine'ye yollamaya karar verdiler. Heyet Medine Camii'nde Allah Resulü ile görüşme şerefine nail oldu. Ahlak ve hasane davranışların abidesi olan Allah Resulü, Necran heyetini çok güzel ve özel saygı ile karşıladı. Hepsini selamladı ve ardından görüşmeye başladı. Necran heyeti Allah Resulüne sordu. Ey Muhammed, bizi neye davet ediyorsun? Biz zaten yegane Tanrı'ya tapıyoruz ve putperest değiliz. Allah Resulü şöyle buyurdu. Sizi yegane Allah'a davet ediyorum. Ben Allah tarafından insanları hidayete erdirmekle görevlendirildim. Daha sonra büyük ilahi peygamber Hazreti İsa aleyhisselamın nasıl yaratıldığından söz edildi. Allah Resulü Hazreti İsa'nın Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve Müslümanların gözünde azametini beyan ettikten sonra şöyle buyurdu. Kur'an-ı Kerim İsa'yı Allah'ın evladı olmayan sadece kulu ve mahluku olarak açıklıyor. Zira ilah olmak ancak yegane Allah'a özeldir. Necran heyeti bu sözleri kabul etmedi. Ve Hazreti İsa babasız doğduğu için bunu ilah olduğunun gerekçesi olarak ileri sürdü. O sırada Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti nazil oldu ve Necran heyetine cevap geldi. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve oluverdi. Allahu Teala bu kısa ve açık ayette Necran heyetine şu cevabı vermiş oldu. Eğer Mesih babasız dünyaya geldiyse buna şaşırmamak gerek. Ve asla o Hazretin ilah olduğunu yorumlamamak gerekir. Nitekim eğer böyle olsaydı o zaman Hazreti Adem daha öncelikliydi. Zira babası olmadığı gibi anası da yoktu. Ve bu daha şaşırılacak bir durumdu. Ancak Necran temsilcileri inadını sürdürerek İslam peygamberine şöyle dediler. Bu ayetler ve sizin sözleriniz bizi ikna etmiyor. O sırada İslam peygamberine yeni bir ayet nazil oldu. Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki, geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım. Sonra da dua edelim. De Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim. Bu ayet mübahale ayeti adıyla ün yaptı. Necran Hristiyanları mübahale önerisi ile karşılaşınca ilkin öneriyi çok olumlu karşıladılar. Necran heyetinde yer alanlardan biri de şöyle dedi. Ey Ebul Kasım, insaflı davrandın. Zira mübahale bizimle sizin aranızdaki meseleyi halledecektir. İki taraf mübahalenin ertesi gün düzenlenmesini kararlaştırdı. Mübahale yalancı ve zalim olana birlikte beddua etmek, lanetleşmek demektir. Yani iki taraf kendi hakkaniyetini delillerle ispat edemeyince dua etmeye ve yalancıyı lanet etmeye ve Allah'tan yalancı olan helak etmeyi ve böylece iki taraftan hangisini haklı olduğunu ortaya koymasını istemeye başlar. Mübahale geleneği ta eski çağlardan Arap kavimler arasında yaygın bir gelenekti. Necran heyeti kendi aralarında istişarede bulunduktan sonra öneriyi kabul ettiler.
İki taraf 24 Zilhicce'de Mescid-i Nebi'den 2 kilometre uzakta özel bir mekanda mübahale etme üzerine anlaştı. Şimdi Medine halkı kentin dışında hem kaygılı hem umutlu bir şekilde yeni bir olaya şahit olmayı bekliyordu. Biraz ötede Necranlı Hristiyanlar duruyor fakat yüzlerinde kaygı izleri açıkça göze çarpıyordu. Herkes Allah Resulü mübahale için yanında kimleri getireceğini merakla bekliyordu. Medine halkı Allah Resulü büyük bir ordu ile geleceğini düşünüyordu. Fakat o sırada biri haykırdı. Resulullah geliyor. Ebu Harise elindeki bastonu ile kalabalığın arasından geçerek en önde geldi. Ve gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Allah Resulü bir çocuk kucağında ve bir çocuğun da elini tutarak sakin bir şekilde geliyordu. Yanında yüzü nurani bir genç ve ardından vakarlı bir kadın. Ebu Harise kim bunlar diye sordu. Biri cevap verdi. O genç Resulullah'ın amcaoğlu ve damadı Ali ve o kadın da en sevdiği insan kızı Fatıma ve o iki çocuk da onların evlatları Hasan ve Hüseyin. Bu beş insanın nurani ve masum yüzlerini hayretle izleyen Ebu Harise hemen şöyle haykırdı. Benim gördüğüm bu yüzler Allah'tan talep ederse dağları yerinden koparır. Onlardan korkun ve mübahele etmeyin. Zira hepiniz helak olur ve yeryüzünde bir tek Hristiyan bile kalmaz. İslam peygamberi yere oturdu ve çocuklara Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'ya şöyle buyurdu. Ben ne zaman dua edersem siz amin deyin. Bu manzarayı gören Hristiyanlar mübahaleden çekilerek Allah Resulü ile uzlaşmayı ve vergi ödemeyi kabul ettiler. Ve böylece mübahale gerçekleşmedi. İslam peygamberi Necranlı Hristiyanlara karşı İslam'ın mantığı olan barışçıl diyalog mantığını seçti. Oysa o sırada siyasi iktidarın doruğundaydı. Ancak akılcılık yöntemi Necranlı Hristiyanları hidayete erdirmekte işe yaramayınca kendi hakkaniyetine olan inancı ve yüce Allah'ın buyruğu üzerine onları mübahaleye davet etti. Allah Resulü mübahale günü bir kez daha Ehl-i Beyt'in kimlerden oluştuğunu ilan ederek onların azametini hatırlattı. Ehl-i Sünnet'in seçkin müfessirlerinden Zamahşeri mübahale ayetinin tefsirinde şöyle yazıyor. Bu ayet açıkça Hasan ve Hüseyin ve Fatıma ve Ali'ye işaret ediyor. Nitekim mübahale macerası ve bu ayetin muhtevası Ashab-ı Kesa'nın faziletinin en büyük şahidi ve İslam'ın hakkaniyetinin canlı belgesidir. Evet değerli dinleyicilerimiz, mübahale hakkında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Bu arada arzu ederseniz bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Deniz Karan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Günümüzde sosyal medya araçları küresel kapitalist güçlerin kitlelere uzanan sağ kolu haline geldi. Hakim sistem artık yıkım ve tahribatları masa başından sürdürüyor ve bireylerin kendilik algılarını, aile yapılarını, mahremiyet değerlerini, teknolojinin gücünü kullanarak yıkıyor. Zihinleri istediği şekilde dönüştürüyor. Birey ve toplumların dönüşümünün temel başlatıcı olarak tanımlanan teknoloji determinizmi ve zihniyetlerin emellerine alet edildi ve mahremiyet alanımızdan sosyal hayatımıza kadar uzanan sanal bir tehlike ortaya çıktı. İnsanlar mobil iletişim araçlarıyla günün her saatinde istedikleri paylaşımları yaparak mahremiyetin duvarlarını yıktılar ve görünürlüklerini öne çıkararak kendilerine bir yer edinmeye çalıştılar. Geleneksel kültürün baskın olduğu dönemlerde insanlar mahrem alanın gizliliğini çocuklara erken yaşlarda öğretir ve hassasiyetlerin korunmasına özen gösterirlerdi. Zira İslam kültüründe mahremiyet özel hayatın perdesi, bireyin özgürlük alanı olarak görülmüş ve bu alanın tahrifatının hayatın tüm alanlarına etki edeceği vurgulanmıştır. Nitekim insanın hayatını dengede tutan mahremiyetin tarihi insanın dünyaya gelişiyle başlamıştır ve ağır sarsıntılar geçirse de özenle korunmuştur. Mahrem kabul edilen hususların görüntülenmesi ve dillendirilmesi sınırlandırılmış ve bu sınırlar asırlar boyunca muhafaza edilmiştir. Evet, gerçekten de sosyal medyanın küresel kapitalist güçlerin etkisini, onların gerçekten bir aracı haline gelmiştir.
Evet, maalesef.
Ailelerin temelini hedef alan bir şeydir. Sosyal paylaşım siteleri doğru yönde kullanılabilir ama maalesef özellikle genç nesli hedef alan bir gerçekten de
ve maalesef
aileleri çöktüren bir şeydir. Evet. Gerçekten de o değerleri yok eden. Yani burada dinleyicimizin de paylaştığı gibi Deniz Karan'ın orada mahremiyet diye bir şey artık kalmamıştır.
O bir kenar, bir de artık öyle bir duruma geldi, öyle bir safhaya geldi ki ebeveynler de artık onu kontrol edemiyor. Yani o hem sosyal medya ve hem çocukları artık kontrollerinin dışına çıkıyor. Tabii. Hiçbir denetim yok ve boş boşuna
evet, isterseniz devam ediyor. Mektup uzun.
Evet, çok uzun Deniz Bey, Deniz Hanım veya Deniz Bey bilmiyorum, Deniz Karan şöyle devam ediyor. Bugün iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler bireylerin yaşam tarzlarını, tüketim alışkanlıklarını, iletişim biçimlerini ve mahremiyet algılarını doğrudan etkiledi ve hesapta olmayan sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Kendilerini tüketen nesiller olarak algılayan kişilerin değer anlayışı değişti ve insanlar mahremiyeti koruyan bütün perdeleri yırtarak görünürlüğü aşikar etmeye başladılar. Her şey görünen üzerinden değerlendirilmeye başlandı ve bireyler yapay kimlikler edinerek kendilerini bu kimlikler üzerinden tanımlamaya çalıştılar. İslam kültüründe mahremiyetin korunması bireylere bir sorumluluk olarak verilmiş ve bu alanda verilecek tavizin hayatın tüm alanlarına zarar getireceği ifade edilmiştir.
Ancak Müslümanlar dünya sahnesinde ekonomik, siyasi ve kültürel noktada bir varlık gösteremeyince hayatlarını anlamlı kılan değerlerini korumadılar ve seküler kültüre entegre oldular. Köprünün altından çok sular aktı ve çocuklarımız popüler kültürün atmosferinden etkilenip haya duygularını kaybettiler. Müstehcen görüntülerini yayarak gündemde kalmaya çalışan bireyler, çağa uygun yaşayan ideal kişiler olarak görüldüler ve çocuklarımızı maalesef etki altına aldılar. Deniz Hanım veya Deniz Bey'e çok katılıyoruz ve evet, mektuplarının devamını diliyoruz.
Sıradaki mektuba geçiyoruz. Seda Gündoğan isimli dinleyicimiz şu satırları bizimle paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta gençlerin katıldığı bir eğitim çalışmasına dahil oldum ve birkaç gencin aşk ve sevgi kavramlarını öne çıkardıklarını ve belli bir süreden sonra bu duyguları hissedemez hale geldiklerini içeren ifadelerine şahit oldum. Biliyorsunuz biz bu değerler hakkında konuşmaktan şiddetle kaçınır ve aşkın ne olduğu, hangi sınırlar dahilinde yaşanabileceği noktasında hep çekimser kalırız. Oysa bahsedilen bu çekim gücü sınırları korunduğu sürece son derece insani ve doğal bir duygudur. Ancak insanlarımız her konuda olduğu gibi bu hususta da ifrat tefrit arasında gidip gelirler. Bir kısım bireyler bunu bir tabu olarak görüp telaffuz etmekten dahi kaçınırken çoğunluğu gençlerden oluşan büyükçe bir kısım eyleme döktükleri her türlü sapkınlığı aşk ve sevgiyle ilişkilendirerek özendirmeye çalışırlar. Dünyaya kapitalist sistemin penceresinden bakan bireyler kavramların içini boşaltarak ilk insandan beri korunan hayat sınırlarını yıktılar ve hayatı bir eğlenceden ibaret görmeye başladılar. Nitekim kapitalist sistem ağına aldığı kitlelerin değer algılarına dönüştürerek onları zihinsel uyuşukluğa, donukluğa sürükledi ve zihinsel potansiyellerini kullanmalarına fırsat vermedi. Akıllarını rafa kaldırıp sürüye dahil olan bireyler elbette sokaklarımıza bulaştırdıkları kirin birinci derecede sorumlularıdır. Bunu kabul ediyoruz ancak olayı tek bir boyuttan değerlendirerek bir yere varamayız. Gerçekten de çok önemli Seda konuya Hanım'ın dikkat etmişti. Bir önceki mektubun bir şekilde benzer, devamıdır. Evet. Ne kadar da o değerli varlıkların içi boşaltılıp farklı yönlere saptırılıyor. Mesela burada aşk ve sevgi algısı. Aynen. Yani bugün ona hissim vardı. Ne bileyim bugün var yarın yok. Yani aşk
tükendi.
Aşk tükendi. Tükenir sosyal mi? Medyayı almış başına götürmüş maalesef. Bu şeylerle dop doludur değil mi?
Maalesef.
Magazin hayatına bir bakarsanız kim kiminle görüştü, kim kimden ayrıldı.
Yani bunlar önemli bir konu değil yani insanların bunlar için zaman harcadıklarına ben şaşırıyorum. Ama zevkler ve renklere karışılmaz denilir. Ama isterseniz ben Seda Hanım'ın mektubunu devam edeyim çünkü fazla süremiz de kalmadı. Seda Hanım şöyle devam ediyor. Günümüzde hürriyet ve sevgi gibi aşk kavramı da içi boşaltılan, yozlaştırılan ve ayaklar altına alınan kavramlardan biri haline geldi. Görsel ve yazılı medya üzerinden sergilenen gayri ahlaki görüntüler, gayri meşru ilişkiler, edep ve haya sınırlarını zorlayan ifadeler, mimikler ve söylemler doğal olan aşk kavramını günübirlik yaşanan hazlara dönüştürdü. Oysa romanlara, masallara, hikayelere konu olan aşk bir değerdi ve kişiyi olgunlaştırırdı. Geleneklerimizde aşk ve sevgi toprağa gizlenmiş kıymetli birer eşya gibi görülürdü ve gizliliğine önem verilirdi. Seda Hanım'ın mektubu devam ediyor ama bizim fazla zamanımız kalmadı. Evet, bir de galiba bir telefon mesajımız var.
Çok teşekkür ediyoruz Seda Hanım'a bu mektubunu bizimle paylaştığı için. Sırada bir telefon mesajımız var.
Ankara'dan herkesi selamlıyorum. Çok zor dönemden geçiyoruz malum. Burada kendi vatandaşlarıma sağlık protokollerine uymalarını ve maske kullanmalarını rica ediyorum. Gerçi sosyal mesafe konusunda herkes dikkatli davranıyor ama çok az sayıda insanın bu krizi önemsememeleri pandeminin daha da yaygınlaşmasına neden olacak. Herkes için sağlık ve sıhhat diliyorum. Yayın çalışmalarınıza da başarılar diliyorum. Hoşça kalın.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Programımızda kalan bir dakikalık galiba süremiz var. İsterseniz bir mektuba kısaca bir değinelim. Salih Adıvar isimli dinleyicimiz bize bir mektup göndermiş ve şöyle yazıyor. Eğitim sistemi öyle bir noktaya geldi ki milyonlar öğrenci her sene üniversite kapılarına yığılıyor ve ardından sıyrılabilenler bir üniversite ya da yüksek okulda okuma imkanı buluyor. Sıyrılmayanlar ise ellerindeki diploma ile işsizler arasında iş kuyruğuna giriyorlar. Bu arada gençlerimizin yaşı da 20'ye gelip dayanmış oluyor. Ayakları üzerinde durması gereken bir yaşa gelmiş gençlerimiz ne bir iş sahibi olabiliyor ne de yuva kurabiliyorlar diye mektubu devam ediyor Salih Bey'in.
Evet, Salih Bey burada önemli bir noktaya işaret etmiştir. Eğitim sistemi gerçekten de toplumun önemli sac ayağından biridir.
Evet.
Gelişmiş bir toplumun. Buna da yetkililerin burada eksikliklere dikkat etmesi gerektiğinde fayda vardır.
Tabii ki.
Ama maalesef süremiz dolmuş bulunuyor. Salih Bey'e bu mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-67-67 Tahran İran adresini kullanabilir.
Parstoday yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parstoday Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Mehmet Dingin, Mustafa Pamuk ve Hüseyin Yuva isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildiriyor. Her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran'ın Fars eyaleti valisi, Esdahban'daki sel hadisesinde bazı vatandaşların hayatını kaybetmesi nedeniyle bugünü yas ilan etti. Cumhurbaşkanı reisi, İran'ın kültürel kapasitelerini diğer halklara tanıtmak gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı reisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda İran aleyhine verilen kararın kriz çıkarttığını belirtti. İran'da Siyonist İsrail rejiminin istihbarat kurumuna çalışan casusluk şebekesi çökertildi. Bu arada İran'ın batı sınırlarında büyük bir silah ve mühimmat kaçakçılığı çetesi imha edildi. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Şahram, İrani donanma İHA filosu gemicilik güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulduğunu bildirdi. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlamaya çalışacaklarını söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.